Ayrım 29, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 246. 1990'lar, Türkiye'ye bu aşılar nasıl sokuldu? Devlet hükümet tarafından nasıl kabul gördü? Yanıtını Profesör Gazanfer Aksakoğlu versin. 1990'lı yılların ortasında Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu toplantısına gündem dışı olarak 1000 doz HBV hepatit B aşısının Trakya'da bir bölgedeki yeni doğanlara uygulanması sorusu getirildi. Üyelerin şaşkınlığıyla karşılanan öneri sorularla açıldı. Var olan böyle olanağın en yüksek risk grubundaki sağlıkçılarda kullanılması gerektiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı üst yönetime aşının yerel Rotary Kulüp tarafından ve o yörede kullanılmak üzere hibe edilmek istendiğini açıkladı. Kurulca önerinin olumsuz bulunmasının ardından sıra asıl öneri olan tüm Türkiye'de yeni doğanlara hepatit B aşısı uygulanmasına geldi. Bu önerinin de sıcak karşılanmaması üzerine aşının fiyatının çok uygun olduğu özellikle vurgulanarak SALT bu gündemle yeni bir toplantı yapılması programa alındı. Düzenlenen yeni toplantıda SALT hepatit B aşısı uygulanması maliyetinin, temel aşıların tümünün toplam maliyetinin 10 katından fazla olduğu anlaşılınca aşının uygulanması önerisi kurulca oy birliğiyle geri çevrildi. Sağlık Bakanlığı birkaç ay sonra yayımladığı genelgeyle hepatit B aşısının tüm ülkede yeni doğanlara uygulanmasının zorunlu olduğunu duyurdu. Temel aşıların her bir dozunun 0.05 ile 0.10 dolar dolayında fiyatla satın alabildiği dönemde hepatit B aşısının dozu, o da Kore yapımı olduğu için 0.52 dolara alındı. Yavrularını sağlık ocağına emanet edemeyip muayenehane hekiminin kucağına teslim eden anneler ise hepatit B aşısını eczanelerden 10 dolara satın aldı. Toplum ve Hekim 2003. Bu konularda bilinçli olmak zorundasınız. Küresel ilaç şirketlerinin dayatmasıyla grip, ishal ve su çiçeği gibi zorunlu olmayan aşıların teşvik edildiğinin farkında olmalısınız. Karar kuşkusuz sizlerin ve hekimin sorumluluğundadır. FDA'in aşı oyunu. Neoliberalizmin rakipsiz kaldığı 1990'larda ülke aşı takvimlerindeki geleneksel kimi aşıların üretimine son verildi. Pazara yeni aşılar sokuldu. İddiaya göre kapitalizm ilaç pazarına insanların gereksinmesi olmayan ürünler sunuyor. Konu sağlık olduğu için bu ürünleri uluslararası sağlık kuruluşlarına, hükümetlere kabul ettirmekte güçlük çekmiyordu. Pazarlayanların verdiği rakamlara göre aşı pazarı 1992'den 2002'ye yılda %10 büyüdü. 2.9 milyardan 6 milyar dolara yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre aşı pazarının büyüklüğü 2000 yılındaki 6 milyar dolardan 2014 yılında 33 milyar dolara yükseldi. 2024 yılında 45 milyar dolar olması bekleniyor. CDC tarafından 1985'te tavsiye edilen aşıların maliyeti 80 dolar iken bugün neredeyse 40 misli atarak 3000 dolara yükseldi. BBC'nin haberine göre Avrupa Parlamentosu'na sunulan rapora göre bir çocuk için tam bir aşı paketinin fiyatı 2001 ile 2014 arasında 68 kat arttı. Türkiye'de aşı gideri 2005'te 18 milyondu, bugün 300 milyon dolara yükseldi. Ve yaptığı dev boyutlardaki bağışlar ve kampanyalar nedeniyle Gates Vakfı aşı sektöründe 400 kiloluk goril adıyla anılır oldu. Mesele sadece hayırseverlik değildi. Bill Gates aynı zamanda tıbbi cihaz yatırımcısıydı. Teknoloji olacak da Gates olmayacak. Geleceğiz bu konulara. 1990'larda hızla küresel sağlık yönetimi Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkıyor, özel sektöre kayıyordu. BM'nin sağlık alanındaki yönlendiriciliği de giderek azalıyordu. Fonların nereye ve hangi ülkeye yönlendirilmesi gerektiği kararını artık BM değil, ABD'nin küresel özel sektörü veriyordu. Sağlıkta bulaşıcı hastalıklara yönelik olması gereken öncelik belirlenmesinde BM ve Dünya Sağlık Örgütü'nün etkisi yoktu. Sesi çıkan para odaklı şirketlerdi. Bu hedefle Gavi kurucuları ve Bergama'dan tanıdığımız altın madenciliği de bilinen Anglo-Amerikan şirketi gibi küresel güçler 2001 yılında BM çatısı altında 10 milyar dolar bütçesi olması planlanan küresel fonu GF'yi kurdu. Dipnot, Anglo-Amerikan PLC bir madencilik şirketi. 1917 yılında kurulmuş olup %40 ile dünyanın en büyük platin üreticisi ve aynı zamanda önde gelen elmas, bakır, nikel, demir cevheri, metalürjik ve termal kömür üreticisidir. Birleşik Krallık ve Güney Afrika merkezli bir şirkettir. 2016 yılı geliri 21.4 milyar dolar oldu. İlaç ne alaka değil mi? Görünür amacı AIDS, verem, sıtma ile mücadele etmekte. Kuşkusuz Dünya Sağlık Örgütü fonu desteklediğini açıkladı. Gerek Gavi gerek küresel fonun gerçek amacı sağlık kavramını ve ortamını sermayenin çıkarlarına yönelik kullanmaktı. Sağlığın bu iktisadi yönü hiç konuşulmuyor. O dönem küresel dev ilaç şirketleri ardı ardına aşı işine girdi. Örneğin Pfizer, PowderMed'i 2006 ve Kole'yi 2007 ve en önemlisi Wyeth'ı 2009 satın alarak aşı pazarındaki yerini güçlendirdi, en büyük oldu. Bu satışların perde arkasında kimler neler yaptı? Örneğin Prevnar 13 diye son 10 yılda yıldızı parlatılan konjüge pneumokok aşı var. Zatürre, menenjit ve sepsis yani kan zehirlenmesi vakalarını önlemek 2 yaşından küçük çocuklara vuruluyor. Dipnot, son yıllarda medyada sık sık sepsis konulu haberlere rastlıyorum. Hipokrat'tan beri bilinen kan zehirlenmesi son dönemde özellikle Nejat İşler, Harun Kolçak gibi tanınmış isimler üzerinden haber yapılıyor. Sadece bizde değil. 2002 yılında ABD merkezli hayatta kalma sepsis kampanyası geniş uluslararası işbirliğinin kurulmasına sebep oldu. Öte yandan sepsis araştırmaları bütün hızıyla yapılıyor. Kobay fareler üzerinden yapılan 150'den fazla klinik sepsis denemesinin başarısız olduğu ortaya çıktı. Fakat ilaç aşı tedavisi hız kesmezken ilginç gelişmeler yaşanıyor. Eli Lilly ilaç şirketinin ürettiği FDA onaylı Zikris, Drotrezogin Alfa 25 Ekim 2011'de toplatıldı. Bebeğin ikinci ayında birinci, dördüncü ayında ikinci doz, 12. ayında pekiştirme yapılıyor. Aşıyı Amerikan Wyeth şirketi icat etti ama Pfizer şirketi yıldızını parlattı. Çünkü 2010 yılında yani Wyeth'i bünyesine kattıktan bir yıl sonra FDA bu aşıya onay verdi. Aşının dünya pazarına çıkması için sadece FDA desteği yetmedi. Rockefeller Gates kuruluşu Gavi bu aşıya 1,5 milyar dolarlık katkı sundu. Ardından 2011 yılında Prevnar 13 ilaç sektörün en saygın ödülü Prix Galien'e layık görüldü. Ve aynı yıl Sağlık Bakanlığı aşıyı Prevnar ismiyle Türkiye'ye getirdi. Bunlar hep bebeklerin sağlığı için yapılan çabalar. Pfizer bu aşıdan yılda 6 ile 8 milyar dolar kazanıyor. 2010'dan 2018'e aşının fiyatı %79 arttı. Çünkü dediler ki tehlike büyük, halk korkutularak oltaya getirildi. İnsanlar ne yapsın? Devletler, sağlık örgütleri bu yemi yutturuyor. Artık aşı pazarı öyle kazançlı hale geldi ki. Küresel ilaç devlerinden sadece Pfizer, Merck'i bünyesine katmadı. AstraZeneca, MedImmune'ü 2007, Abbott, Solvay, Pharma'yı 2009, Johnson & Johnson, Crusell'i 2010'da satın alarak karlı aşı ticaretini büyüttü. Yoksa tüm bunlar hayırseverlik işi miydi? Baksanıza, Dünya Sağlık Örgütü Nisan 2009'da bilim insanlarının tavsiyesiyle tüm dünyada hükümetlerin referans aldığı pandemi yani salgının tanımını değiştirdi. Eski tanımda örgütün hastalığı salgın olarak ilan edebilmesi için, yeni bir virüsün ortaya çıkması, hızla yayılması, insanların bu hastalığa bağışıklığının bulunmaması, yüksek ölüm oranına sahip olması, bulaşma oranının yüksek olması gerekiyordu. Ancak 2009 Nisan ayında alınan kararla örgüt bu son iki şarttan vazgeçti. Ölüm oranı %0.12'den yüksek olmayan domuz gribi vakaları bir anda pandemi salgın tanımının içinde kendine yer buluverdi. Böylece H5N1 kuş gribinin rantını yiyenler bu yapay korkuyu 2003, 2006, 2007, 2008, 2013'te de yarattılar. Ne yazdırmadılar? Sonuçta tüm dünyada 375 kişi öldü. O da Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasını doğru kabul edersek. Öte yandan kuş gribi salgını büyük şirketlere devasa kar kapısı açtı. Bu şirketler hükümetler düzeyinde lobi etkinliklerini sürdürdü. Böylece örneğin Güney Amerika'da 1990'larda dozu 2 dolar olan grip aşısı fiyatı 2007 yılında 12 dolara yükseldi. Ki maliyeti 1 dolar idi. Yok, hepsi hayır faaliyeti değil mi? İnanırsanız öyle. Peki dünyayı hastalıkla korkutanların, dünyada hastalık travması yaratanların hep aynı kişiler olmasına ne diyorsunuz? Rockefeller'ın keşfi. 1994 yılında Hendra, 1998 yılında Nipah, 2002 yılında SARS, 2009 yılında pandemi, 2012 yılında MERS, 2013 yılında Ebola virüsü dünyanın gündemine getirildi. Mesela 2016 yılı başıydı, küresel medyada ve bizim basında yayınlar başladı. CNN Türk, dünya sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika virüsünün tehdidi altında. Brezilya'da korkutucu boyutlara ulaşan virüsün yol açtığı hastalık 20 ülkeye yayıldı. 28 Ocak 2016, Hürriyet, Zika'da panik çok, aşı yok. 28 Ocak 2016, Türk medyasının haber kaynağı BBC idi, onun kaynağı ise ABD medyası. Bu dönemeç hep tekrar diyor. Dipnot, dünyayı yöneten üçlü komisyonun 1991 Haziran'ındaki toplantısının açılışında David Rockefeller'ın sözlerini anımsatmam lazım. Washington Post'a, New York Times'a, Time Magazine'e ve yöneticileri toplantılarımıza katılan ve 40 yıl boyunca takdir yetkisi vaatlerine saygı duyan diğer büyük yayınlara minnettarız. Geçelim. Sadece bizde değil, Zika virüsü kafatası ve beyni gelişmemiş veya az gelişmiş olarak doğan bebek sayısındaki artışla dünya gündemine oturdu. 50 ülke tehlike altındaydı. Dünya haritaları yayınlandı. Mavi yok, kırmızı en yüksek tehlike barındıran ülkeleri gösteriyordu. Washington DC, Capitol Hill semtinde virüs taşıyan sinek bile ortaya çıkarıldı. Ama her hikayede olduğu gibi cinsellik olmadan olmazdı. Zika cinsel yolla bulaşıyordu. En bilinen vakalar ise erkeklerden kadınlara bulaşıyordu. Nisan 2016 itibariyle Zika cinsel yolla bulaştığı Arjantin, Şili, Fransa, İtalya, Yeni Zelanda ve ABD'de belgelenmişti. Her daim olduğu gibi panik yaratıcı haberler şu cümleyle bitiyordu. Salgının aşısı yok, ne yapacağız? Allah'tan polis ve FBI'ın koruduğu yüksek güvenlikli Galveston laboratuvarında uzmanlar aşı üzerinde çalışıyordu. Polis, FBI laboratuvarı neden korur? Görünmez düşmanların yaratılması bir algı operasyonu değil mi? Dikkat edin, aşı üzerine çalışan herkesin bir güvenlik koruması altında olduğu belirtilir. Aşı üzerine çalışan Türk doktor sıkı korunuyor. Neydi bu kadar patırtının sebebi? Zika virüsü nerede keşfedilmişti? Zika virüsü yeni değildi. İlk kez 1947'de Uganda Entebbe'deki Rockefeller Virüs Araştırma Enstitüsü'nde keşfedildi. Virüsün bir örneği araştırma için vakıf çalışanı Jay Casals tarafından New York laboratuvarına getirildi. Vakıf 2016 yılında Zika gündeme gelince keşfi yaptıkları ama virüsü patentlediği iddialarını yalanladı. Rockefeller Vakfı'nın Zika virüsü hakkında herhangi bir patent için başvurduğuna ya da herhangi bir telif ücreti aldığına dair hiçbir gösterge yoktur. Doğru mu değil mi bilmem. Bildiğim her sağlık sorunuyla karşılaşıldığında ilk akla gelen aşı, esas yapılması gereken insanların aşılanması değil, sivrisinekler ile mücadele edilmesi gerekmiyor mu? Zavallı sinekler son 100 yıldır ne çekti insanoğlundan? Dipnot, Küba ülkesinde ilk vakayı tespit eder etmez 9000 asker görevlendirerek ülke çapında kontrollü sivrisinek mücadelesi başlattı. Aynı 100 yıllık süreçte hastalıkların sadece ilaçla tedavi edilebileceği ve sadece aşılarla önlenebileceği fikri zihinlere kazındı. Bu sebeple hemen panikle Zika virüsünün aşısı var mı diye sorulur oldu. Oysa enfeksiyonların sağlıklı çevre ve sağlıklı bağışıklık sistemi sayesinde önlenebileceği üzerinde neden hiç durulmuyor? Sorunların ancak endüstriyel tıp ile çözüleceği dayatması yapılıyor sürekli. Aşı konusunda karşıt tezleriyle tanınan Profesör Alişan Yıldıran, Zika virüsü konusunda şunu yazdı. Geçen hafta ortaya çıkan Zika virüs olayını biraz kurcalayınca, bu uçuk hikayelerin aslında uçuk olmadığını, karşımızda acayip bir sistemin bulunduğunu naçizane duyurmak isterim. Nitekim bugün yayımlanan Zika virüsü kimin başlıklı yazıda açıkça Zika virüs patentinin, bu da ne demekse ve de nasıl kabil olabiliyorsa, ilaç imparatoru da denilen Rockefeller Foundation'a ait olduğu kaynak gösterilerek belirtiliyor. Dipnot, Profesör Yıldıran'ın verdiği https://www.globalresearch.ca/who-owns-the-virus kaynağına girdim. Virüsün patentinin Rockefeller Vakfı'nda olduğunu belgeleriyle açıklayan Guillaume Cress'in makalesini okuyacağımı sanıyordum. Karşıma şu yazı çıktı. Sorry, but you are looking for something that isn't here. Yani üzgünüz, burada olmayan bir şey arıyorsunuz. Haberi silmişlerdi. Zika virüsü neden mühim? Çünkü CDC haftalık ölüm ve hastalık raporunda, yani MMWR, bu virüsün hamile kadınlara bulaştığında fetüste mikrosefaliye, yani başın ve dolayısıyla beynin küçüklüğü ile kendini gösteren çok ağır bir doğum anomalisi yol açtığı iddia ediliyor. Fakat bu rapor çok garip doğrusu. Brezilya'da 2015 yılında 35, yani 35 adet annenin hamileliği esnasında virüsün tespit edildiği yerlerde bulunduğu bilinen mikrosefali vakası belirlenmiş. Virüsün varlığı ve bebeklerin gerçekten mikrosefalik olup olmadıkları, yani erken doğum sebebiyle belirtilmemiş. Hani 4000'den fazla Zika virüslü ve mikrosefalili bebek vardı? Zika ve mikrosefali konusunda Dr. Jason Tetro'nun bu durumun tesadüfi olabileceği yorumu daha makul görünüyor. Meşhur tıp kütüphanesi PubMed'e Zika yazdığınızda çok az sayıda makale olduğunu, bunların sadece 10 kadarının bu virüs hakkında derleme makalesi olduğunu ve dişe dokunur tek yazının ise Edward B. Hayes tarafından kaleme alınmış olan Afrika dışında Zika virüs makalesi olduğunu görüyoruz. Makaleyi okuduğumuzda yazarın bu konuda muhtemelen en önemli kişi olduğunu, virüsün ise 1942'de maymunlarda tespit edildiğini, sarı humma ve denk gibi bilhassa Amerika kıtasında önemli hastalıklar yapabilen virüslerden olduğunu, tıpkı bu hastalıklarda olduğu gibi sivrisineklerle taşındığını, insanlarda ilk defa 1970'lerde Nijerya'da tespit edildiğini, hafif bir ateşli hastalık yaptığını belirtiyor. Gebelikle ilgili bir bilgi verilmemişti. Yaklaşık 70 yıldır bilinen bir virüs, yani hastalık değil, ve birden salgın yapıyor. Mikrosefali yaptığı iddia ediliyor. Allah Allah! Nedense aklıma aşıların maymun dokularında üretildiği, bu aşıların tam da o dönemlerde gariban Afrikalılarda denendiği, gelmiş geçmiş en büyük aşı geliştirici Dr. Morris Hillman'ın aşılardaki kanser müsebbibi SV40 virüsü kontaminasyonu geliverdi. Bu yazıyı yazmak için Dr. Hayes'e mail gönderdim. Fakat teslim edilemedi mesajı aldım. Google amcaya sorduğumda maalesef acı haberi aldım. Adamcağız 9 Mayıs 2013'te daha 57 yaşında kalp krizinden vefat etmemiş mi? Yine maalesef başka bir şey bulmak da mümkün değil. Mesela sadece Zika virüsü patentinin Rockefeller'a ait olduğunu belgeleyen haberin silinmesiyle sınırlı değil. Mesela sadece GSK, Sanofi, Takeda ve diğer bir düzine şirketin ABD'yi zorlayarak 1.1 milyar dolarlık ek aşı bütçesi yaptırmasıyla da sınırlı değil. Aşılar, ilaçlar, küresel şirketler kanlı rekabete sebep oluyor. Dipnot, son 20 yılda dünyada ardı ardına mikrobiyoloji alanında çalışan bilim insanları ya ortadan kaldırıldı ya da cinayete kurban gitti. Fransız bilim insanı Philip Maupas'ın trafik kazasından ölüp meydanın Merck şirketinden Hillman'a kaldığını yazdım. Harvard Üniversitesi'nde görevli tanınmış mikrobiyolog Profesör Don Wiley, tatilini geçirmek üzere gittiği İzlanda'da katıldığı bir davetten dönerken ortadan yok oldu. Otomobili köprü üzerinde bulundu. Cesedinin nehirde kaybolduğu iddiasıyla dosya kapatıldı. Rus mikrobiyolog Dr. Tanya Holzmeier evinde kurşunlanarak öldürüldü. Dr. Holzmeier'ın yardımcısı Çinli mikrobiyolog Dr. Guyang Matthew Huang'ın da cesedi ertesi gün ormanda bulundu. Polise göre Dr. Holzmeier'i öldüren Dr. Huang intihar etmişti. Mikrobiyolog Dr. David Schwartz, Virginia, Loudoun County'deki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Eve zorla girildiği emaresi olmadığı halde polis satanistler öldürdü dedi. Rus Devlet Tıp Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü Başkanı Viktor Korşunov'dan Avustralya Victoria State'den Seth Van Nguyen'e, Dr. Vladimir Pasechnik'ten İsrail'den kalkıp Rusya'nın mikrobiyoloji başkenti olarak bilinen Novosibirsk'e giden uçağın yanlışlıkla atılan Ukrayna füzesiyle düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 5 mikrobiyoloğa kadar. 2000'li yılların başında ardı ardına esrarengiz ölümler oldu. Rus Pravda gazetesi mikrobiyolog cinayetlerini manşetten verdi. Ocak ayı içerisinde dünyaca ünlü 2 bilim insanı daha öldürüldü. E. Glebov, St. Petersburg'da saldırıya uğrayarak, A. Brunslinski ise Moskova'da bıçaklanarak, bu tesadüf olamaz, 9 Şubat 2002, mikrobiyoloji savaşları ayrı bir kitabın konusu olabilir. 29. ayrımın sonu, sayfa 254.